Ayrım 7.
Beyindeki uğultunun adına düşünmek mi denir? Soluk alıp vermeye yaşamak denildiği gibi. Yo, hayır. Bunalmayacaksın. Bunun içinde, içinde kendini bıkmadan çoğaltacaksın. Yoğunlaşacaksın. Zamanın sıvışkanlığına karşın, eline yüzüne bulaşmasına, yüz çizgilerinin arasına dalıp dalıp onları derinleştirmesine ve kahve telvesi gibi yüreğinin üzerine akmasına karşın, zamanın alışkanlığı içinde yoğunlaşarak özbenliğini koruyacaksın. Zamanı bitirmek elinde değilse, zamanı biriktirmek de elinde değildir. Bırak zaman biriksin, yaşamak biriksin, biriksin. Şimdiki zaman ki yaşanmayan zamandır, yaşanacağı zaman kullanılabilsin. İşte o zaman, işte o zaman, zaman birikerek, üreterek ve çoğalarak yaşanılsın. Yaşanılsın senceleyin. Şimdiyi hatırlamak kuralı. Ne diyordum? Kanıksamaktan söz ediyordum. Böyle bir anı yaşadıktan sonra, kendini kanıksamaktan kurtulunca yani, kanıksanmış olanın tuhaflığı ortaya çıkıverir. Yalnızca cisminle sınırlamadan, düşüncelerinde, davranışlarında da bulabilirsin tuhaflıklarını. Değil mi ya, sana çok olağan sıradan gelen bir davranışın, bir alışkanlığın başkalarınca yadırganabilir. Yadırganınca önce şaşırır, sonra kızarsın. Çünkü sence orta yerde yadırganacak bir durum yoktur. Öyleyse kasıt vardır diye düşünürsün. Halbuki kasıt bir ön yargı olarak sendedir. Kendini kanıksamandadır ama kimse seni isminle çağırmadığı halde kendi ayrımına vardığın anda bu uyanıklığı davranışlarının ayrımına varmakta da sürdürürsen bu tür tuhaflıklarını da tanıyabilirsin. Çıplak ayaklarına bakıp bakıp gülen bir arkadaş bilirim. Kendi ayrımına varabilmen bazı ön yargılarını, tuhaflıklarını tanımana olanak verebilir. Bu olanak nasıl kullanılabilir? Ben bilemem. Bu soruya ancak sen yanıt bulabilirsin. Ama ben şunu bilebilirim. Durduk yere kendi ayrımına varabilmen, anı yaşayabilmen, aynı zamanda şimdiyi hatırlamandır. Şimdiyi hatırlamak. Şimdiyi hatırlamak, bugüne sığmayı kabullenmemektir. Kabullenilmiş bir zaman ve mekana ait bir şimdi kendini hatırlatmaz. Onun ayrımına varılmaz. Durup dururken şimdiyi hatırlamak, yaşanılan anın, mekanın farkına varmak, onu yadırgamaktır, ona sığamamaktır. Bugüne, bugünün şimdisine sığmayan, olsa olsa dünün, yarının sığıntısı bir düşsever midir? İşte bu duygu öyle bir duygudur ki, açık seçik dile getirilemez. Getirilirse yine büyü bozulur. Peki açık seçik olmayan, saydam olmayan sözcükler, birer birer dünden bugünü, bugünden yarını ayıklayabilir mi? Saydam sözcüklerin ardına sığınmak olanaksızdır. Ama saydam olmayan sözcüklerle saydam mutlulukları yeniden yaşamak yine de olanaklıdır. Şimdiyi hatırlamak zorundasın ama şimdiyi hatırlarken geleceği de yaşayabilirsin. Yani şimdiyi unutmak elbette kendini aldatmaktır. Kendini aldatmayı başarmak kolay değil. Şimdiyi kabullenmek ve geleceğe inanmak iki kere yaşamaktır. Öyleyse ne güzel. Hem şimdiyi yaşamak ve hem yarını yaşamak. Aynı anda iki kere yaşamak ömrü uzatmaktır. Harama hile katmamak kuralı. Demin sessizce bıraktığın kalemini, ömrünü yine eline al. Bir kuş sesi duyunca istersen gülümseme. Düşüncenin boşluğuna düşünce istersen düşlere sarılma. Şimdi yaşanmamış geçmişin var, geçmişinde ise yaşanmış geleceğin. Düşlerindeki gerçek işte bu değil miydi? Dün sensiz bizler mi vardı, bugün bizsiz sen mi varsın? Öyleyse bırak dışındaki dünya içinde büyüsün ve içindeki dünya dışında. Büyüsün, büyüsün, büyü, büyü bozulmasın. Kalemin, büyülü kalemin, yazsın, yazsın, yazsın. Elinde kalemin istediğin zaman 5 dakikada dünyayı fethedebilmelisin. Dünyayı fethetmek ne söz, zamanı fethedebilmelisin. Zamanı, büyülü kaleminle geçmişte geleceği yaşamayı, gelecekte geçmişi yaşatmayı yazabilmelisin. Bugünün kuralı yok, yazın tadı yok, yazmanın anlamı yok. Bugünü bugün de arayıp bulmak zevksiz iş, mecburiyet. Ama bugünü geçmişte, gelecekte arayıp durmanın zevkini çıkarabilmelisin. bugünü bir hakkın yaşayabilmen için. Sınırını çizmeden, karışanın görüşenin olmadan, alabildiğine bir başına, en birey olmalısın. En birey, kimliğin ve dudaklarında ceberrut gülümsemenle, kendine dışarıdan bakmayı denemelisin. Artık biraz yaşlanmakta olduğunu kabul etmeye kendini hazırlamaya başlamalısın. Yaşlanman bir şey değil de, bir kız bana emmi dedi neyleyim, türküsüne mecbur kalmak biraz hüzünlü deyip iki kere feryat edebilirsin. 1. Metafizik feryat. Patetik bir determinizmmiş yaşlanmak, neyleyim? 2. Arabesk feryat. Haram olsun bana yaşamak, neyleyim? Lakin metafizik ya da arabesk yaşamak patetik bir determinizm de olsa, haram da olsa harama hile katamazsın. Determinizme voluntarizm katabilirsin ama kesinlikle harama hile katmamalısın. Yaşayınca dürüst bir kumarbaz gibi yaşayacaksın. Dürüst kumarbaz harama hile katmaz. Al sana metafizin ve arabeskin bileşkesi. Yeni bir yaşam felsefesi. Kumarbazlık mecazında serüvencilik tutkusu yatar. Ki bu tutku hayatın zevkini çıkarmanın artı başarılı olmanın olmazsa olmazlarındandır. Serüvencilik dediysem hemen olumsuzunu, goşizmi filan anlama. Şunu anla, her şeyi bütünüyle ve mutlak olarak bilmen olanaksızsa, bilmekten önce sezginin gücü var. Tam olarak bilemeyeceğin bir olguyu önceden sezebilme yeteneğin. Sen devrimcisin. Devrimcilik aynı zamanda bir voluntarizmdir. Ne tek başına irade, ne tek başına nesnel yasalar. Toplumda olup bitenler bu ikisi arasındaki ilişkinin türevleri olarak yaşanmıyor mu? Doğrudur. Yıllardır devrimci irade zayıftır. Bu yüzden ağırlıkla nesnel yasalar ve onlar üzerinde etkili olabilen başka iradelerce belirlenen verili koşullarda yaşıyorsun. Kendiliğinden sosyalist hareketteki genel eğilim böyle oluşan verili koşullardaki bilgiye bunları değiştirmek için değil, uyum sağlamak için gereksinim duyuyor. Şu son 10 yılda en çok duyduğun mazeret başka nedir ki? Koşulları yok. Devrimcilik elbette sadece voluntarizm değil. Verili koşulların, nesnel yasaların bilgisini bunları değiştirmek için değerlendiren ve bu yönde müdahale eden bir tavır. Bu nedenle devrimcilik aynı zamanda voluntarizmdir. İşte dediğim serüvencilik koşullar her şeyi bilmeni sağlayacak biçimde olgunlaşmadığı halde ortaya atılma cesaretindir. Koşulları olgunlaştırmak için çoğu kez gerekli olan türden bir cesaret. Her öncü bir ölçüde serüvenci ruh taşır. En ağırbaşlı ve ciddi işlerde bu havai ve coşkulu tutkudan bir nebze yoksa, emekliliğini bekleyen kadim kapı kullarından farkın kalmaz. Serüvenciliğinde determinizmden bir adım öndeki voluntarizmin ve nesnellikten bir adım öndeki öznelliğin coşkusu, hayal gücü yaratıcılığı olmalı. Bu duyguların eksikse köklü değişmelerde sürüklenir gidersin. Ama bu bir adım önde olmalı. İki adım oldu muydu harama hile katmış olursun. Sergüzeşt olursun, saçmalarsın. Dün yaz mevsiminde, geçmişinde, yaşadığın geleceğini, geçmişini yaşatamadığın bugünkü yaz mevsiminde, yaşamaya kalkıştığında iki kere saçmalarsın. Çünkü yaz mevsimi sıcak bir mevsimdir. Göle maya çalmak kuralı. Sıcak. Şu yaz gününde havalar amma da sıcak. Havanın sıcak olması çok mu kötü? Hiç olmazsa bu konuda iyimser olman mümkün değil mi? Havanın sıcak olmasına kışın öfkelenmiyorsun, yazın öfkeleniyorsun. Yaz hem kızdırıyor hem de kızdırıyor. Üstelik böyle aptalca cümleler, biliyorum, seni daha çok kızdırıyor. Havanın sıcak olmasına kışın değil de yazın öfkelenmen, yazın ve yazının hem kızdırıyor hem de kızdırıyor olmasından kaynaklanıyor ise, bundaki paradoksla eğlenebilmelisin. Bir sıcak var sıcacık, bir de kızgın sıcak. Neyse, iyi bir yanı var ki kışın sıcacık sıcak hoşuna gider. Üstelik sözcük olarak da olumlu bir içeriği var. Sıcak ilişkiler dostlukları, sıcakkanlılar dostları anlatır. Hayvanlar ikiye ayrılır. Sıcakkanlı hayvanlar, soğukkanlı hayvanlar. İnsan sıcakkanlı bir hayvandır. Ama yine de insanın başına sıcak vurur, soğuk vurmaz. Hayır efendim, İnsan başını soğutmaz, kafasını üşütür ki bu ayrı bir konudur. Neresi ayrı? Tıpatıp aynıdır. İnsanın başına sıcak vurunca o insan kafayı üşütür. Paradoks. Düşünebiliyor musun? Bir şeyi ısıttıkça üşütüyor. Bu maddenin doğasına aykırı yahu. Bu sıcakta yalnızca saçmalamak mı mümkün? Ama sıcak seni de fevkalade uyuşturmuştur. Bundan ziyadesiyle eminim. Saat akşamın 8'ine geliyor. Bir yanda can sıkıntısı, bir yanda şıpır şıpır bir sıcak berdevam. Hasta değilsin, bu kesin. Ama kendini hasta hissedebilirsin, bu da kesin. Biri gerçek, biri kuruntu, iki kesin olgudan çıkan sonuç, belirsizlik, saçmalık. Ütopya göle maya çalmak mıdır? Göle maya çalmak saçmalamak mıdır? Gölün hepsinin yoğurt olmasını istemekte ne kötülük var? Sana şimdi çocukluğundan beri yanlış algıladığına inandığım bir olayın aslını anlatabilir miyim? Dinle. Nasrettin Hoca bir gün Akşehir Gölü'nün kenarında yoğurt yemiş. Karnını doyurmuş, sonra da gölde yoğurt kabını ve kaşığını yıkıyormuş. Tam o sırada oradan geçen bir akıldane hocaya ne yaptığını sormuş. Benzer bir durumda sen olsan ne yanıt verirsin? Diyelim ki oturmuş kitabını okuyorsun ve adamın biri sana ne yaptığını soruyor. Desen ne bileyim, görmüyor musun kitabın içindeki kahramanların canlanmasını bekliyorum filan demez misin? Dersin. Sen kitabını okurken ne yaptığının sorulması mı saçmadır yoksa senin verdiğin yanıt mı Allah aşkına? Bizim hoca da kabını kaşığını yıkadığını gördüğü halde ne yaptığını soran adama ne yanıt verebilirmiş ki? Saçma soruyu aynı düzeyde yanıtlamaktan başka ne yapabilirmiş ki? Görmüyor musun? Göle maya çalıyorum be kardeşim deyivermiş. Adamın ezberi bozulmuş elbette. Aman hocam göl hiç maya tutar mı diye saçmalamaya devam etmiş. Hoca da ya tutarsa demiş. Der elbette, başka ne diyebilirdi ki? Aynı adam sana saçmalama yahu hiç kitabın kahramanları canlanır mıymış diye ve üstelik senin saçmaladığını düşünerek bir saçma soru daha sorsa sen de ya canlanırsa demez misin? Der misin, demez misin? Ben nereden bileyim? Ama şunu bilirim ki adamın hocaya sorduğu saçma soru ve aldığı yanıtlarla oluşan diyalog aslında sevimli bir arzunun dile getirilmesine yol açmıştır. Gerçekten de göle çalınan maya bir tutsa, arzularımız saçmalamak korkusuyla bastırılmasa, biz güzelliklerin mayasını elimizden bırakmasak. Ütopya nedir ki? Göle maya çalmaktır ve göle maya çalmak değildir. Saçma görünse de saçma dayatmalara verilen bir güzel yanıttır. Ne oldu? Bu söylediklerimi yine çok saçma ve komik mi buldun? Ciddi kural. Mesela devrimi ne ölçüde ciddiye alıyorsun? Yaşamayı ne ölçüde ciddiye alıyorsun? Ciddiye aldığın işleri ciddiyet ile yapmaya mecbur musun? Gerçekten de ciddiyet çok komik bir özellik. Normal bir insanın normal bir durumu değil, normal dışı zorlama bir görüntüsü. Hemen her zorlama durum gibi komik. Komiklik de zaten normal dışı bir durum olduğu için komik. Ciddi insan dedikleri sıradan normal insanlardan farkı olan özel bir insan tipidir. Ve amma komiktir ha. Seni ikna edebilmem için sanırım en etkili yol alıntı yapmak. Şu aşağıdaki salakça ve bana ait alıntıda saçmalık bulabilirsin ama ciddiyette bulmalısın. Canım elbette şimdi ciddilik ile alay ederken gayri ciddiliği savunuyor sayılmamalıyım. Laubalilik her cıvık şey gibi iticidir. Ciddiyet de her katı şey gibi bazen can sıkıcıdır. Ama ben normali de savunmuyorum. Aslında ciddilik de, komiklik de, neşelilik de, mahzunluk da güzel duygular. Doğal olan bunların uyumlu birliğidir sanırım. Tek tek bu özellikleri taşıyan insanlar olmasa ciddi insan, komik insan. Ya da zaman zaman bu özelliklerden birine bürünmesek aramızdaki ilişkiler çok tek düze olurdu. Ve insanoğlu böyle tuhaf, böyle ilginç, böyle katlanılır ve böyle saygın olmazdı. Öyle ya, insanları gözlemlemek neden zevklidir? Çünkü hepsi kendine özgüdür. Herkesin ortak davranış içinde bulunduğu bir ortamda bile her bireyin kendine özgü bir tepkisi vardır. Söz gelimi neşeli bir toplantıda olgun bir beyefendi kahkahalarla gülerken utangaç bir genç taze hihilerle güler. Sahi yahu şu kahkaha sözcüğü belli ki kahkah diye gülmekten kaynaklanmış. Ama herkes kahkah diye gülmez ki. Kimi kehkeh, kimi hahah, kimi hehheh der. Öyleyse kehkehe, hahaha ya da hehehe dense de olur. Devrim bile onunla dalga geçebilince güzelleşir, anlam kazanır. Bunu dahi bilmez misin? Devrim ile dalga geçtiğim için neden öfkelenirsin? Ama sadece tartışmak değil, dertleşmek de istiyordum. Politikada dertleşmenin sınırı mı var? Sınıra gelince öfkelenir misin? Dipnot, söylemene gerek yok. Politikada dertleşmek elbette insanın başına eğlenceli dertler de açabilir. Mesela ne derler? Belki ya da mutlaka isminden söz ettirmek istiyor. Kendini ön plana çıkarıyor derler. Sen de der misin? Hiç önemli değil. Sen demezsin. Peki sana söylemiyorum. Gerçekten sana söylemiyorum şimdi. Söyleyeceklerimi sakın üzerine alınma. İtirazlarını dikkate almayacağımı, eleştirilerine kapalı olduğumu düşünme lütfen. Ama sana söylüyorum. Hey sen, derim be, diyen sen. Sen çocuk musun? Bütün söylediklerimi politika ile uğraşmayı kanıksamış birisinin sanatçılığa öykünmesi olarak mı değerlendiriyorsun? Hiç önemli değil. Söz gelimi resim yapmayı seviyorum. Özellikle hayalimdekileri çizmeyi, resmetmeyi. Sosyalizm hayalimizdekileri hayata resmetmeye çalışmanın ürünü olmayacak mı? Bizim elimizdeki politika gerçekten bir sanat olabilirse, sosyalizm için mücadele böyle estetik bir kaygı ile sürdürülebilirse kötü mü olur? Keşke sen de şunu bir kabullenebilsen ve bir düşünsen. Sosyalizm hayata resmetmek istediğimiz hayalimizdeki, evet, ideolojimizdeki ve teorimizdeki toplum tablosundan başka ne ki? Sosyalizm için mücadele ise resim yapmak denli zevkli ve estetik bir yaşantı. Sen de sosyalist sanatçıdır diyebilsen. Bizim yaptığımız politika aslında bir sanat, söylemiştim. Sanatta bir anlamda teşhir de varsa eğer, iç dünyamızın teşhir edilmesinde sakınca yok. Özellikle bu işi ehil olmayan sanatçıların yaptığını bildiğin zaman üstelik bunu senin bile yapabilmende sayısız fayda var. İç dünyamız, yani bu yanımız hiç bilinmesin mi diyorsun? Ama hep dışa dönük yönümüzle biliniyoruz ve iç dünyamıza hep ticaret erbabı sanatçılar iftira atmıyorlar mı? Bu işi onların elinden almaya kalkışmak belki de mecburiyet. Öyleyse neden öfkeleniyorsun? Yoksa sen gerçekten çocuk musun? Sen, hani her şeyi bilen sen. Bütün bunları okur okumaz, belki de okumayı bitirmeden, küçük burjuvazinin sınıf psikolojisi ve bir küçük burjuvanın karamsarlığı ve yalnızlığı ve benzeri İfşaatlarını yazmaya başlamış olmalısın. Söyleyebileceklerimin ne anlama geldiğine önem verecek misin? Hiçbiri kendi sözlerin olabilecek mi? Yoksa yine alıntı üstüne alıntı mı yapacaksın? Burada okuduklarının, yapacağın alıntıları peşinen kanıtlamasına sevinerek el çırpacak mısın? Belki hayatında ilk kez yapmayı istediğin alıntılara bu denli denk düşen bir malzemeye sahip olduğun için mutlu olacak mısın? Ama hep böyle yapıyorsun. Hiç düşünmeden ve başkalarının başka olguları çözümleyerek ürettikleri düşünceleri bir oyun gibi yeniden türeterek kendi söylemek istediğin ve bir türlü beceremediğin çözümlemelerinin arasına yerleştiriyorsun. Ama bu halinle kızılmayacak denli çocuksun. Yap boz oyununda uygun parçayı uygun boşluğa yerleştiren sevimsiz bir çocuk. Bir bilişte her şeyi alıntılarla bilen, küçülmüş de büyümüş bir çocuksun. Ne yazık, gerçek bir çocuk değilsin. Çocuklar kural tanımazlar. Her şeyi bilen sen ise alıntılara, kurallara uymasını seviyorsun. Hayatın boyunca alıntıcı ve kuralcı yaşıyorsun. Senin şimdiden bildiğim eleştirilerinden kurtulmak için ne yapabilirim? Kitabın üzerine zeka özürlülerin erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Bir bandrol mü çektirebilirim? Öfkeli kural. Sen hep öfkelenir misin? Öfke baldan tatlıdır diye mi? Öfkelenirsin, öfkelenirsin. Öfken doyum noktasına gelir, sinirlerin boşalır, ferahlarsın. Acaba bu nedenle mi öfke baldan tatlıdır? Ama sinirlerin boşalmazsa ne yapsan ne etsen öfken tatsız olur. Öfkelendiğin, kızdığın birine onu yalnız kızacak kadar tanıman nedeniyle kızmakta olabilirsin. Bu hırçınlıktır. Hırçınlık kimi saçmalıklarına saçma olduklarını bile bile duyduğun salakça hayranlıktır. Hırçınlıkları hiçe sayarak güzellikleri sayıklayabilmen hüzündür. Hoş geldin hüzün. Hüzün serden geçti kahkahalarını yarım bırakmandır. Serden geçti kahkahalarını yarım bırakarak yarım bırakılmış bir hüzünü tamamlayabilmen huzurdur. Hoş geldin huzur. Huzur kuruntuların tutsağı olmaktan kurtulmandır. Kuruntuların tutsağı olmaktan kurtulabilmen, hüzünlü huzursuzluktan huzurlu hüzne geçmendir. Huzurlu hüzün sessiz, sözsüz bir ıssızlıktır. Issızlıkta her şey bir başınadır. Yastığın bir başına, kalemin bir başına, karşındaki duvar bir başına, arkandaki duvar bir başına, terliğinin teki bir başına, terliğinin öteki teki bir başına. Sağ elin bir başına, sol elin bir başına. Issızlıkta her şey paramparçadır. Issızlığın huzurlu hüzünü ve paramparça bir başınalıkları yaşamandır. Şu anda belki bir başınalıkta ve huzurlu hüznü yaşayabilmen, kendini dinlemeyi sürdürmeyi dehşetli arzulamandır. Hüzün çoğu kez öfke sonrasıdır. Karamsar öfke öncesi. Karamsarlık öfkenin kardeşi. Karamsar kişinin gözü de kara olsa gerek. Nasılsa işler berbat, biraz daha batsak ne çıkar diye düşünse gerek. Senin hiç böyle düşündüğün oldu mu? Karamsarlık ortamında bile bile yanlış yapma, risklere körü körüne ya da göz göre göre ne tuhaf, ikisi de aynı anlamda. Girme belki aykırı bir has kaynağı, kim bilir? Şurada sözünü ettiğimiz kuralsızlığın kurallarından çok başka ve marazi bir tür olan anomi dedikleri kuralsızlığın, kural tanımazlığın nedeni böyle bir duygu olmalı. İntihara varan umursamazlıkların nedeni öyleyse umarsızlık. Ama bunun bile bir umarı olmalı, yoksa bile var etmeli ve var olmalı. Kuralsızlığa kendi kurallarını koyarak meydan okumalı. Bilmiyorum diyorsun. Peki şu anda hiçbir şey bilmiyorsun. Bekliyorsun. Neyi? Hiçbir soruma yanıt veremiyorsun. Soluk alamıyorsun. Canın sıkkın. Boşluktasın. Boşlukta cızırtılı bir can sıkıntısının sancısı içini burup durmaz mı? Huysuz bir kaşıntıya kapılabilirsin. Kaşınmaya zorsunursun üstelik. Kitabı son sayfasından başa doğru okumanın ilginçliği can sıkıntını ortadan kaldırıverir inşallah. Radyodaki Türkiye'ye sessizce eşlik etmek de güzeldir belki. Ama işte can sıkıntısı. Can sıkıntısı kendi canın istediği için yarattığım bir sıkıntı. Bungunluk bu, tatsızlık. Her şey tatsız mı? Böyle bir durumda en iyisi bir şey yapmaman. Ama hiçbir şey yapmamak mümkün değil ki. Kımıldamadan sırtüstü yatıp durman bile bir şey, başlı başına bir iş. O da bıktırıcı olur, sıkıcı olur eninde sonunda. Peki ne yapacaksın? Can sıkıntısına teşhis koyacaksın. Can sıkıntısı psikosomatik bir durum. Bak, demek ki yalan söylemişsin bilmiyorum derken. Neyin ne olduğunu hemen de bildin ve teşhis koyabildin bir bilişte.